Ayrım 5, sayfa 72. Kuşçu Hoca. Polisler, hatta askeri savcılara göre sanıklar hangi örgüt mensubu ise avukatı da o örgüttendi. Öyle düşünürlerdi. Ankara İncirli'de bir ilkokulda çalışan Bekir Sıtkı Yazanel Hoca'nın örgütle bir ilgisi yok ama öğretmenlerin arasında birlik dayanışmacı olarak biliniyor. Zamanı gelince emekli oldu ve Keçiören Kalaba'da kuşçu dükkanı açtı. Severiz birbirimizi. Hatta Saygın'a da bir kanarya hediye etmişti. Polis nereden ihbar aldıysa hocanın da TKP'li olabileceğinden hareketle dükkana operasyon yapmış. Hoca şaşkın, ne oluyor, kimsiniz filan diyemeden polisler dükkanın altını üstünü getiriyor. Kuşlar ve kafesler epey hırpalanıyor. Bir ifadem var hoca, emniyete gidiyoruz demişler. Ne ifadesi, avukatımı aramam lazım. Kimsenin avukatın? Hoca cebinden benim kartımı çıkarıp polise vermiş. Şimdi senin çıranı yaktım orospu çocuğu. O adam TKP'nin avukatı. Demek yanılmamışız. Hoca çok kalmadı. Bir hafta sonra çıkınca korka korka büroya geldi. Senin yüzünden fazladan dayak yedim Hasan. Savcı Kadri Bey sizi istiyor. Avukatlığın hiçbir güvencesi yok. Mamak'tan döndüm bir gün. Hıdır binanın kapısının önünde dikiliyor. Suratı bozuk. Var bir şey dedim. Hayırdır? Hocam dört polis geldi. Bizi çıkardılar. Büroyu darma duman ettiler. Ne aradılar bilmiyorum. Seni sordular. Mamak'ta dedim. Büronun bulunduğu hanın önünde bir kestaneci türedi son zamanlarda. Belki sıradan bir adam ama biz şüphelendik. Adamın gizli polis olduğuna hemfikiriz. Bir de biz binaya girip çıkarken kuzu bunlar kuzu diye seslenmiyor mu? Artık aramızda espri konusu yapmaya başladık. İçeride konuşalım. Yorgun argın dönmüşüm mamaktan. Karnım aç, midem zaten kazınıyordu. Birden asit doldu. Süt bisküvi aldırmak aklıma gelmiyor. Avni Hoca'nın yanına çıktık. Handa herkes haberdar zaten. Şimdi buraya girmeyelim. Sabah olsun, hayır olsun bakarız dedik, çıktık. Kestaneci yerinde. Belki de zavallının günahını alıyoruz. Ertesi gün Mamak'tan bir asker telefonda "Savcım görüşecekler. Bağlıyorum. Hatta kalın." dedi. Aldım telefonu. "Hasan Bey, bir ifadeniz var. Bugün öğleden sonra bekliyorum." "Dünkü baskının bununla ilgisi olabilir mi?" "Hasan Bey, bekleyin, sizi erler götürecek." Nizamiye'deki astsubay ile gele gide ahbap olmuştuk. Ama bugün tavrı farklı. Ya da bana mı öyle geliyor? İçimden, ulan Hasan, savcılığa birlikte ifade vermeye geldiğim birçok insanın kimliğini alıp döndüm buradan. Şimdi senin akıbetin de böyle olmasın. Erler saygılı. Savcılığa girdik. Sivil savcı, parantez güya sivil, Kadri Bey, yeni mahallede çalıştı daha önce. Hasan Bey, yakalanan örgüt üyelerinden birinin üzerinden ifade zabıtları çıktı. Bunları sizin büronuzdan aldığını söylüyor. Yardım ve yataklıktan ifadenizi alacağız. Kimmiş? Biliyorsunuz dava açıldı. İfadeler mahkeme dosyasında. Avukatlara fotokopiler verildi. Sanıklar, sanık yakınları gördü. Gizli değil ki. Kaldı ki siz biliyorsunuz. Günün büyük bölümünde Mamak'tayız. Büro açık, herkes geliyor. Ben buradan kontrol edemem ki. Adama... Dün benim büromu polisler basmış, dağıtmışlar. Bununla ilgili mi diye soramıyorum. Bunu bile soramıyorum. Bunları, bakın başıma neler geldi, ne tehlikeler yaşadım diye yazmadım. O günlerde insanların yaşadığı acıların karşısında benim yaşadıklarımın sözünü etmeye bile değmez. Ben sadece o günler daha iyi anlaşılsın, bugünlerde kıyaslansın diye anlatıyorum. Pirin Palas. Bu olaydan bir ay sonra bir gece polisler Hıdır'ı alıp Adıyaman'a götürdüler. Adıyaman'da Pirin Palas diye tabir edilen bir gözaltı merkezi var. Hıdır'ı da oraya götürmüşler. Hiçbir yerden bilgi de alamıyoruz. Biz sadece Mamak'ı biliyoruz. Adıyaman'ın sıkı yönetim komutan yardımcısı Necabettin Ergenekon diye bir albay ve ona bağlı işkencesiyle meşhur Pirin cezaevinin komutanı da Karabela lakaplı bir yüzbaşıymış. Mamak'ı aratmaz deniyor. Pirin'de gözaltında olanlara o kadar ağır işkenceler yapılmış ki gözaltında ölenler olmuş. Hatta dayanamayıp intihar eden bir diş hekimi olduğunu da duyunca çok endişelendik. Ancak birkaç hafta sonra haber aldık ki Hıdır, Adana Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne götürülmüş ve tutuklanmış. Adana'dan avukat arkadaşım Hüseyin Yücetaş'ı aradım. Dosyaya bir bakmasını rica ettim. Abi hiçbir şey yok, sadece birlik dayanışmacıyım demiş. Ama savcı, Türkiye Komünist Partisi Adıyaman davası içinde 141'den dava açacağını söyledi. Hıdır benim çok eski bir dostum. Onunla birçok şeyi paylaştık. Daha yeni evlendi. Eşi öğretmen. Zar zor geçiniyorlar. TKP üyesi olmadığını biliyorum ama Taşra'da savcılar önüne geleni örgüt üyeliğinden dava açmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. Ankara'da işim başımdan aşkın ama mutlaka onu görmeye gitmeliyim. Bir akşam, hatırladığım kadarıyla 30 Aralık akşamı vardım Adıyaman'a. Her taraf kar, buz, soğuk bıçak gibi. Kaloriferli olduğunu iddia eden bir otele indim. Yorulmuşum, yattım. Sabaha karşı uyandım ki ne kaloriferi. Her yanım buz tutmuş. Kalktım, erkenden şehrin epey dışındaki pirine görüşe gittim. Hıdır'ın yüzü solgun, gözleri çukurda zayıflamış. Halbuki işkencenin üzerinden birkaç hafta geçmiş ama gözleri, hala gözümün önünde olan gözleri, gülüyor. Hocam, sana çok diş biliyorlar. Hep seni sordular. Seni alırlarsa işin zor. Bana sen partilisin. Hatta parti adına iki avukat tutmuşsun. Parantez, Uğur ile ben oluyorum. TKP davalarını takip ettiriyorsun, dediler. İfadesinde bir şey yok. Zaten TKP üyesi değil, birlik dayanışmadan da bir şey çıkmaz. Merak etme, yakında Ankara'dasın, dedim. Konuştuk biraz. Ne konuşulursa artık. Hemen görüş bitti, dediler. Çıktım, döneceğim. Doğru terminale. Ama Hıdır'ın bana söylediklerinden olsa gerek, epey tedirgindim. Terminalde köylü görünüşlü ama fötr şapkalı adamın biri, bilet alıyorum yanımda. Dışarı çıkıyorum peşimde. Otobüse bindim, o da bindi. Yaklaştı, yanılmamışım, beni takip ediyor. Siz avukat mısınız, dedi. Ben adamdan şüpheleniyorum ya, Hıdır'ın da biraz önce söyledikleri de aklımda. Ulan dedim, burada mı alacaklar beni? Ödlek niyaziliğim de tuttu. Baktı, ben hıkmık ediyorum. Ben Hıdır'ın dayısıyım. Biz de görüşe gelmiştik. Senin geldiğini o söyledi. Konuşacaktık, dedi. Yanındaki eşarplı kadını yeni fark ediyorum ama gözleri aynı Hıdır'ın gözleri. Rahatladım. Hıdır'ın ablasıymış. Birlikte gelmişler. Konuştuk biraz. Onlar da Malatya'ya dönüyorlar. Merak etmeyin, dedim. İfadesinde hiçbir şey yok. Dava açılınca ilk duruşmada tahliye olur. Adam Malatya'ya dönünce anlatıp dolanırmış. Ne biçim avukat tutmuş? Adam beni görünce bir korktu, bir korktu. Biz oğlana yeni avukat tutalım. Bu avukat adam madam çıkaramaz. Hıdır bir ay sonra duruşmaya çıkacak. Sıkı yönetim mahkemesi bu. Ne olacağı belli mi olur? Adana sıkı yönetim mahkemeleri için anlatılan bir hikaye var. Eften püften bir iddianame ile öğrenciler hakkında gizli örgütten dava açılmış. Mahkemedeki hukukçu üyeler bakmışlar dosyada hiçbir şey yok ve beraat kararı vermek gerekiyor. Ama heyet başkanı asker üye, ben muhalifim, demiş. Daha sonra gerekçeli kararı yazan duruşma hakimi zabıt katibine götür başkan muhalefet şerhini yazsın, demiş. Adam kararın altına şu şerhi düşmüş. İdam edilmeleri gerekirken beraat ettirilmelerine karşıyım. Evet, tek cümle bu kadar. Kafa bu, zihniyet bu olunca insan haklı olarak korkuyor. Ama korktuğumuz gibi olmadı. Hıdır ilk duruşmada beklediğimiz gibi tahliye oldu geldi. Uzun yıllar yine beraber çalıştık. Mamak davaları tüm zamanımızı alırdı. Rüzgarlı sokaktaki hukuk adliyesinin tam karşısındaki büromuza arada ufak tefek icra işleri gelirdi. Bunları Hıdır hallederdi. En az bir avukat kadar becerirdi. Ben gitmezdim pek adliyeye. Bir gün icradan senet aslını almam gerekti. Gittim. Görevli bana, Hasan Ürel'in kendisi gelsin, dedi. Hıdır'a her şey yakışırdı. Öğretmenlik, müfettişlik, dershanecilik. Anladım ki avukatlık da yakışmıştı. İcracı bile onu avukat olarak kabullenmişti. Senedi bana vermedi. Ben de Hıdır'ın düzenini bozmadım. Daha yıllarca Hasan Ürel olarak adliyelere gitti geldi. Onun 2005'te kalp krizi sonucu çok erken yaşta kaybettik. Malatya'daki cezaevine Adıyaman'daki davadan cürümü, parantez, aynı davadan yargılananlar birbirlerine böyle derler. Arkadaşımız Ali Özbay da geldi. O günleri andık. Çileler içinde kısa bir ömür yaşadı. Bunları konuştuk, hüzünlendik. Avukat Hüseyin Albay. TKP dosyası nihayet mahkemeye geldi. Artık fotokopi alabiliriz ama 4000 sayfa. İfadeler, belgeler çoğaltıp tutuklulara vermemiz gerekiyor. Günlerce uğraşıyoruz. Bizim gibi bütün avukatlar fotokopi telaşında. Öyle ya, emniyet ifadeleri merak ediliyor. Ben ayrıca merak ediyorum. Benimle ilgili bir şey var mı? Bir gün yine Mamak yolundayız. Yanımızda Hüseyin Albay diye bir avukat var. Askerlikten emekli. Posta Caddesi'nde bir büro tutmuş. Askeri mahkemeleri iyi biliyorum. Oradan emekliyim. Hem de mahkeme hakimlerini tanırım. Benim yanımda çalıştılar. demesiyle ün yapmış bir adam. Vatandaş çocuğunu kurtarmak derdinde bastırıyor parayı ama Allah var, albay çok paracı bir adam da değil. Ayrıca mukallit de bir adam. Mamak yolunda gidip gelirken şakalaşıyoruz. Bir gün ben yine kalemde dolanıyorum. Hasan hayırdır dedi. Fotokopi alacağım abi. Emniyet, savcılık ifadeleri. Oğlum sanıklar eski ifadelerini inkar etmiyorlar mı? İşkence altında imzaladık, bize ait değil demiyorlar mı? Evet abi. Ne diye fotokopi alıyorsun? Nasıl olsa inkar edilecek ifadelerden. Haksız da değil yani. Kendisi küçük bir dosyayla davalara girer çıkar, hep aynı savunma. Emniyet ifadeleri sanığın iradesi dışında baskıyla alınmıştır. Tahliyesini istiyorum. Ama vatandaş ne yapsın? Asker adam. Ondan iyi mi bileceksiniz? Bir umut çocuklarının vekaletini ona vermeye devam ettiler. Devleti tanımak. Junta, MHP ve ülkücü örgütler davasını yürütmek üzere sol görüşlü savcı ve hakimleri, yasal olan sol kuruluşlar, parantez, örneğin TÖPDER, DİSK, TİP gibi, davaları ile Dev Yol, Dev Sol, MLSPB ve Halkın Kuruluşu gibi yasal olmayan örgüt davalarına sağ tandanslı hakim ve savcıları görevlendiriyor ama biz bunun henüz farkında değiliz. Teoriyi yutmuşuz ama devleti tanımıyoruz. Bu devlet uzun tarihi boyunca Türk'e Kürt'ü, Kürt'e Ermeni'yi, Sünni'ye Alevi'yi, sağcıya solcuyu kırdırarak kendisini yeniden tahkim etmiş bir devlet. Hiç kimse ona sahip olamaz. Sahip olduğunu sanan, fena yanıldığını onun kucağına düştüğünde anlar. Devlet, istediğini aziz, istediğini hain yapabilir. Devlet, kendisinin bekası için mücadele eden milliyetçilere, solculara yaptığından daha az işkence yapmıyor. Onlar da dalda polderli, parantez sol görüşlü polislerin kurduğu dernek, polislerce sorgulanıyor, günlerce kafeste tutuluyor, İstiklal Marşı eşliğinde dayaklı spor seanslarından geçiriliyor. Ankara Sıkı Yönetim Askeri Başsavcısı Nurettin Soyer, sosyal demokrat biliniyor. Doğan Öz davasını soruşturuyor. Bahçeli evlerde ülkücülerin telle boğduğu 7 tiplinin katillerini arıyor. 12 Eylül gecesi MHP Genel Merkezi'ni basıyor, arama yapıyor. Ama sol parti, dernek ve grup davaları Komutan Recep Ergün'ün emriyle devletin bekasını düşünen milliyetçi savcılara teslim ediliyor. Onlar da dalda kendisine işkence yapıldığını söyleyerek ifadesini inkar eden sanığı aynı polislere teslim ediyor. Junta yani devlet kadim geleneğini sürdürüyor. Ona yakınlık sökmüyor. Sizi kullanmasını biliyor. Avukatın duruşmalardaki fonksiyonu en aza indirilmiş. Çünkü evren ülkeyi dolaşarak her gün bir yerde siyasi parti lideri gibi miting yapıyor ve memleketin kurtuluşunun teröristlerden kurtulmaya bağlı olduğunu tekrarlıyor sürekli. Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerini ülkede anayasa yok ama hakimleri var kabulünde, mahkeme önüne gelen davayı öncelikle devletin ülkesi ve milliyeti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenliğin idamesi açısından ele almalı, karar verirken iktisadi, siyasi ve sosyal yönlerini düşünmeli, sorumluluk ve görevlerinin bir gereği olarak telakki etmeli diye televizyon ekranı önünde talimat veriyor. Dolayısıyla Junta'nın başının bu emrini dinlemeyecek hakim yok. Çoğuna da sorsan kendini sosyal demokrat sayar. Bin sanıklı Dev Yol davasının hakimi Ekrem Çelenk, avukatlara karşı son derece tepkili, duruşmada söz bile vermiyor. Avukatların da çok bilinen, ''Efendim biz konuşmalıyız, savunmanın sözü kesilemez, biz de mahkemeye, yargılamaya yardımcı oluyoruz.'' yollu yakınmalarına, ''Ben 40 yıllık hakimim, bugüne kadar mahkemeye yardımcı olan avukata rastlamadım.'' karşılığını veriyor. Ne dersin bu adama? Arkasında junta, sanıkların kaderi de bu kafadaki adamların elinde. Sıkı yönetim mahkemeleri kapanınca da Ankara DGM başkanı oldu. Birkaç sene sonra beni de yargıladı. Bu hikayeyi de daha sonra anlatacağım. Üstelik bana kıyak bile geçti sayılır. Bir hukukumuz olmuş demek ki mamaktan. İşkence. Anıların yerçekimsel bir gücü olduğuna inanırım. Anısı olan kişi hayatta kalmayı başarabilir. Anısı olmayan kişi hiçbir yerde yaşayamaz. Patrika Gazman, parantez, Şilili Kayıp adlı belgesel filminin yönetmeni. Silahlı örgüt suçlaması için somut delil bulma olanı olabilir ama silaha bulaşmamış TKP, TKP-B, işçinin sesi gibi gizli örgüt davalarında sanıkların ifadesinden başka delil bulmak hemen hemen imkansızdır. Modern ceza yargılamasında delilden sanığa ulaşılması amaçlanırken, Junta'nın ceza yargılamasında sanıktan delile ulaşma yöntemi uygulanıyordu. Bunun da bilinen tek yöntemi işkenceydi. Gözaltına alınanlar doğrudan emniyetin mahzeninde bulunan dal denilen yere götürülüyor ve artık dünya ile ilişkileri kesiliyordu. Yasal gözaltı süresi 90 gün. Ne zaman savcılığa çıkacağı artık polisin insafına kalmış. Gözaltına alınan kişi ifadesini işkencecinin istediği gibi yazdırsa dahi sırf eziyet olsun diye işkenceye devam ediliyor, özellikle kadınlara. Oraya getirilen kişiye önce soyun ihtarı yapılır. Her insan makul ölçüde giysilerini çıkarmakla yetineceğinden biraz sonra gelen polis, "Ne lan bu? Tamamen soyun." emriyle beraber bir iki de tokat atmadan gitmezdi. "Utanıyor musun pezevenk? Devleti yıkarken utanmıyordun." İlk şok. Amaç insanın özgüvenini yok etmek. Gönül, parantez Özkan, işkenceyi mahkemede anlatıyor. "Onurumuza, kadınlığımıza ve insanlığımıza yapılan saldırı unutulmuyor, unutulmayacak. Dalda bize yaşatılanlardan bu ülkede yaşayan herkes sorumludur. Hiç kimse işkenceden azade değil. Korunaklı hayatlarından alışkın olmadıkları muamelelere savrulan kentli çocuklar daha ağır etkilendi bu iş süreçten. Diğerleri hayatın sillesini zaman zaman yediklerinden onlar için sanki daha tahammül edilebilirdi. TKP sorgu timinin başında İbrahim Dedeoğlu diye bir komiser var. Polisler artık aylardır işkence yaptıkları için adeta uzmanlaşmışlar. 12 Mart'ta olmayan yeni işkence yöntemleri geliştirmişler. Mesela insanı araç lastiği içine iki büklüm sokup o halde iken çıplak vücuduna tazlikli soğuk su sıkmak, elleri arkadan bağlayıp iple tavandan asmak. Özellikle bu iki yöntem vücuda yoğun acı veriyor fakat iz bırakmıyor. Zaten sanık emniyette uzun süre kalacağı için var olan izler de kayboluyor. Daldan getirilip tutuklanan kişiyle ailesinden önce ancak biz görüşebiliyoruz. En zoru bu. Acaba onu nasıl bulacağım? Yıllardır tanıdığımız arkadaşlarımız, dostumuz 30-40 gündür dalda neler yaşadı kim bilir. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen işkence görmüş bir insanın gözlerini unutamadım hiç. Zayıflamış, güneşsiz kaldığı için rengi kaçmış, çökmüş bir yüz ama ille de gözleri. Soramazsın, işkence gördün mü diye. O kadar apaçık belli ki. Buna rağmen gözlerinin derinliklerindeki umudu görürsün. Beni parçaladılar ama merak etme. İyiyim der sana o gözler. Hasan, ifademe ulaşabilirsen onu getir. Merak ediyorum. Ayrılırken herkes senden bunu ister. Şurası bir gerçek ki, işkence yeni bir şey değil. İnsanlığın var oluşundan beri var. Bütün diktatörler, totaliter rejimler kendi gelecekleri için tehlikeli bulduğu düşünceleri bastırmak, yok etmek için, dahası sorgusuz itaat eden insanlar yaratabilmek için işkenceyi rejimin bekası olarak olmasa olmaz görmüşler. Orta çağda din adına Engizisyon, modern dünyada devlet adına faşizm, Rusya'da Stalinizm adına yapılan işkence insanlığın günümüze kadar getirdiği bir cinnet haliydi. Darbeciler beklediği sonucu alamıyor. Ne junta ne de cezaevi komutanı Raci Tetik solcuların moralini bozabiliyor. Dipnot. Yelkenleri suya indirerek parçayı kurtaracağını sanıyorsan yanılıyorsun. Yoldan çıkanlar hiçbir zaman bağışlanmaz. Yaşamana izin versek bile bizden asla kurtulamazsın. Bu işin sonu yok. Şimdiden bilesin. Seni öyle bir ezeceğiz ki 1000 yıl yaşasan düzelmeyeceksin. Bir daha asla normal insanın duyumsadıklarını duyumsayamayacaksın. Yüreğindeki her şey ölmüş olacak. Bundan sonra sevgi nedir, dostluk nedir bilmeyeceksiniz. Ne yaşama sevinci, ne gülüp eğlenmek, ne merak, ne cesaret, ne de dürüstlük. Hepsinden yoksun kalacaksın. Bomboş bir adam olacaksın. Sıkıp içini boşalttıktan sonra içine kendimizi dolduracağız. İşkencecinin kurbanına işkence sırasında söyledikleri. George Orwell, 1984. Raci Tetik, 12 Eylül'ün Mamak Cezaevi Komutanı. Açık işkence mekanı kafesin mucidi. Junta halkın düşmanıydı. Halkın kurtuluşu için mücadele eden sosyalistlere düşmandı. Ondan da bu beklenirdi. Direneceğiz ve biz kazanacağız. İşkence vardı ama güzel günler görecektik. Zafer bizimdi. Çünkü sosyalizm yaşıyordu. Duvarların yıkılmasına daha 9 yıl var. Junta emperyalizminin adamıydı ama evren ilk yurt dışı ziyaretini sosyalist sistem içindeki Bulgaristan'a yapmış ve devlet başkanı Zhivkov tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Sosyalistler bunu bile açıklamaya çalışıyorlardı ama doğrusu mantığa dayalı bir açıklaması yoktu. Zaten Evren'in diğer dostu Pakistan darbecisi Ziya-ül Hak'tı. Diktatörler kardeş olmuştu. Ayrım sonu sayfa 86.